أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Çok değerli kıymetli dinleyenlerimiz, huşu konusunu anlatmaya devam ediyoruz ve Efendimiz Aleyhisselam'ın gerek namazları, gerek zikri, tefekkürü, hal ve hareketleri bu huşu dediğimiz o manevi duyguyla, manevi Allah saygısı, tazim ve korkusuyla bezenmiş vaziyetteydi. İnsanın her hali aslında Allah'a bir saygı, tazim, hürmet duygusu içerisinde olmalı. Sadece namaz değil, namaz dışındaki hallerimiz de buna uygun olmalı. Ama Kur'an-ı Kerim özellikle huşu, namaz ibadetinin çok önemli bir iç, batini hususiyeti olarak dile getiriyor. Dolayısıyla her konuda, her alanda huşuyu söz konusu edebiliriz. Ama namaz söz konusu olunca burada huşu neredeyse Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, kabul ettiği namazın ayrılmaz bir parçası olmuş oluyor. Bakıyoruz, mesela sahabe-i kiramdan Efendimiz Aleyhisselam'ı namaz kılarken görenler bazen Efendimizin namazda ağladığına şahit oluyorlardı. Yine sahabe naklediyor, bir gün diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında namaz kıldım. Böyle diyor, göğsünden kaynayan tencerenin, kazanın sesine benzer sesler geliyordu. Yani o Allah korkusuyla, Allah muhabbetiyle, o huşun vermiş olduğu o manevi sıcaklıkla Efendimiz Aleyhisselam'ın adeta göğsü bir manevi olarak bir kazanın kaynaması gibi yanıyor ve sesler çıkarıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara da namazlarını hep huşu ile, bir derin bir saygıyla, derin bir tazim duygusu içerisinde kılmalarını öğütlüyordu. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın gerektirdiği hürmet ve tevazuya engel olacak davranışları yasaklıyordu. Mesela tabi Efendimiz Aleyhisselam insanlara abdesti, guslü, namazı, İslam'ın şartlarını öğretiyor. Ama tabi bunların tam olarak idrak edilmesi, kavranması ve yaşanabilmesi zaman alıyordu ister istemez. Yani bir kez söylemekle, bir kez tarif etmekle insanların bir ibadeti, yapılacak bir işi bütün yönleriyle tam kavramaları ve uygulamaları kolay değil tabii ki. Bu bir eğitimi, bir sürekliliği ve süreci gerektiriyor. Mesela İslam ilk yıllarında dini bilgileri az olan Müslümanlar cemaatle namaz kılarken saflarını bazen tam olarak düzenleyemiyor. Hatta namazda konuşuyorlar ve yanlarındaki arkadaşlarına sorular soruyorlardı. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى. Bütün namazlara dikkat gösterin. Dikkatli kılın namazları. Vaktinde, şartına uygun tarzda kılın. Özellikle orta namaz, işte ikindi namaz olabilir. Coğrafi bölgelere göre bu sabah namazı, yatsı namazı da olabilir. Özellikle orta namaza, yani günlük hayatınız içerisinde ihmal edilmesi en çok söz konusu olacak namaza daha ayrı bir itina gösterin. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Ve bu ayet-i kerime gelerek Müslümanların namazlarında konuşmamaları bildirilmişti. Yine böyle namazda sağa sola bakanlar oluyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bile ilk zamanlar namaz kılarken tefekkür maksadıyla bazen başını yukarıya kaldırıyor ve semaya doğru bakıyordu. Ellezine hum fi salatim haşiun. Onlar namazlarında hem kalben hem de bedenen bir saygı içerisinde bulunurlar. Ayet-i kerimesi gelince Efendimiz Aleyhisselam da bunun itibaren artık başlarını semaya doğru kaldırmamışlardır ve daha çok secde ettikleri yere bakmışlardır. Namaz zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihata kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Fadıl bin Abbas'ın naklettiği bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Namazlar ikişer ikişer kılınır. Her iki rekatta teşehhüd yani tahiyyat okursun. Huşu içinde davranırsın, yakarırsın, boyun bükersin. Efendimiz bu şekilde buyurmak suretiyle namazın tam bir huşu hali olduğunu da ifade etmektedir. Elbette namazı başından sonuna kadar tam bir huşu içinde kılmak kolay bir hadise değildir. Bunun için alimlerimiz, mesela Esad Efendi merhum üstadımız namaz konusu, namazda huşu konusunu ele alırken eserlerinde bu ifadeyi kullanıyor ve bir Müslümanın ne kadar dikkat edersek edelim, ta iftitah tekbirinden selam verinceye kadar namazın kıyamında, kıraatinde, rükû secdesinde her anında hem böyle kalp beden ahengi içerisinde o namaza aykırı herhangi bir hareket yapmadan ve bir namaza aykırı bir düşünceye sapmadan böyle tam her haliyle dört dörtlük bir namaz kılmanın huşu halini devam ettirmenin kolay bir şey olmadığını ifade ettikten sonra hiç değilse namazın bir rüknünde, namazın bir anında Rabbimizin istediği şekilde bir huşuyu yaşayabilirsek, onu hissedebilirsek inşallah o huşumuzu Cenab-ı Hak namazımızın diğer bütün tarafına teşmil ederek kabul buyurur diye Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametinde böyle bir talepte bulunuyor. Çünkü namazda Müslüman Allah'a en yakın olduğu bu zaman diliminde kul olma şuuruna ermeye çalışırken diğer taraftan ezeli düşmanı şeytan tabii ki boş durmayacak. Çeşitli vesveselerle onun huşu halini zedilemeye, ondan efendim koparmaya çalışacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Müslümanın bu namazdaki bu mücadelesini, şeytanla mücadelesini ve bu yaşadığımız bu halleri şöyle beyan ediyor. Buyuruyor ki ezan okunduğunda şeytan bu sesi işitmemek için Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarını, kelime-i tevhidleri, salaha ve felaha daveti, bunlar şeytanın tam istediğinin zıddı şeylerdir. Allah'ın davetidir. Bunlar efendim duyunca bu işitmemek için hızlı bir şekilde yellenerek kaçar. Velehu duratun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir merkebin kaçması gibi oradan efendim uzaklaşır kaçar. Ezan bittikten sonra geri gelir. Kâmet getirilmeye başlayınca tekrar kaçar. Kâmet bitirilince tekrar geri döner. Namaz kılan insan ile kalbi arasına girmeye, ona vesvese vermeye çalışır. Şu meseleyi de hatırla, bu meseleyi de hatırla der. Sonunda namaz kılan 3 rekat mı kıldı, 4 mü bilemez hale gelir. Kişi 3 rekat mı yoksa 4 mü kıldığını bilemediğinde sehiv secdesi yapsın buyuruyor. Burada tabii ki bir mücadeleyi Efendimiz dile getirmiş oluyor. Tabii bizler de namaz kılan Müslümanlar olarak bu halini yapıyoruz, yaşıyoruz. İşte oradaki vesveselerin bizi huşudan namazın efendim namaza uygun olmayan şeyleri efendim telkin eden, vesvese veren duyguların bunların şeytandan geldiğini farkında olmamız ve mümkün mertebe gönlümüzü o tür vesveselerden korumaya çalışmamız yönünde Efendimiz bir açıklamada bulunuyor burada. Çoğu zaman da işte 3 mü kıldık, 4 mü kıldık diye efendim tereddüt ettiğimizde oluyor. Bu yine bir sehvin ve gafletin tabi eseridir. Dikkat ettiğimiz sürece onlar azalmış olmaktadır. Ama Efendimiz Aleyhisselam burada namaza böyle zarar verecek tarzda bir gaflet olursa, bir sehiv olursa ya bir vacibin terki veyahut da bir farzın vacibin tehiri gibi namazı tamamen iptal etmeyecek derecede bir gaflet ve sehiv söz konusu olursa onu telafi için de sehiv silisi yapılmasını tavsiye etmektedir. Böylece oradaki efendim eksikliği telafi etme imkanı tanımaktadır sevgili peygamberimiz. Namazda şeytanın vesveselerini tamamen engellemek mümkün olmamakla birlikte bunun tesirini asgari seviyeye indirmek pekala mümkündür. Bunun için de namaz kılacak kişinin öncelikle bedeni, ruhi ve zihni açıdan ibadete hazır olması gerekir. Mesela Şah Nakşibend üstadımıza rahmetullahi aleyh soruyorlar. Diyorlar ki biz namazda huşuyu nasıl elde edelim? Veya namazda çok dikkatli olabilmek için nelere özen gösterelim diye efendim sorunca Hazret meseleye ta helal lokmadan başlıyor. Diyor ki öncelikle diyor lokmanızın helal olmasına dikkat edin. Yani lokma kazancınız ve ağzınıza koyduğunuz lokma, boğazınızdan geçen lokmalar ne kadar helal olursa bu lokmalardan meydana gelecek enerjiler o kadar ameli salihe dönüşür, o kadar manevi güzel duygulara vesile olur. Dolayısıyla meseleyi ta helal lokmadan başlatmış oluyorlar. İşin temeline helal lokmayı koyuyorlar. Sonra ikinci olarak abdest alırken dikkatli olun. Yani dikkatli bir şekilde abdest alınmadığı takdirde ibadette huşu elde edilemez. Ta huşuyu abdest alırken hesaba katmamız gerekir. Sonra yine namaz esnasında olabildiği kadar kimin huzurunda bulunduğumuzun farkında olmak, namazı bitirdikten sonra da yine namazdaki halimizi devam ettirmeye çalışmak. Eğer diyor bu dört hususa dikkat gösterirsek namazlarımızda huşuyu daha fazla elde etmiş oluruz. Huşu haline daha fazla erişmiş oluruz buyuruyor o Allah dostu. Dolayısıyla insan ne kadar namaz için gerek bedeni gerek ruhi ve zihni hazırlık yapabilirse yapacak olursak o kadar o manevi halleri daha yüksek seviyede yaşayabiliriz. Mesela cemaate yetişeyim diye koşturan ve nefes nefese kalarak namaza duran kişinin huşu ile namaza başlayacağı çok zordur. Yani neredeyse düşünülemez. Hatta bu şekilde efendim bir namaza koşma hali sadece kendi huşumuzu, huzurumuzu ihlal etmekte kalmaz. Aynı zamanda diğer insanların huşuna da zarar verir. Yani düşünelim ki efendim koşarak camiye giriyoruz, safa iştirak ediyoruz ama hala çok derin derin nefesler alıyoruz. Hatta efendim komple diyeyim ki orada bir saf, iki saf, iki cemaatin hepsi bizim o nefes alışverişimizden, o koşmanın getirmiş olduğu nefes hırıltısından rahatsız olma tehlikesi de vardır. Böyle sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ezan okunduğunda namaza sakince ve vakar içerisinde gitmelerini, acele etmemelerini tavsiye etmiştir. Bu da şu soru aklımıza gelebilir. Cenab-ı Hak Cuma suresinde 9. ayette Cuma namazıyla ilgili olarak ya yürüdezine amenu ize nudiye lissalati min yevmil cumaati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'i zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun ayet-i kerimesinde ey iman edenler Cuma günü Cuma'nın farzı için nida edildiği zaman ezan okunduğu zaman fes'av ila zikrillah Allah'ın zikrine koşun alışverişi bırakın. Evet böyle yaparsanız efendim bu sizin için çok daha hayırlı olur ayet-i kerimesinde. Müfessirlerimiz burada fes'av her ne kadar sağa kelimesi koşmak gibi bir anlama gelse de bunun manasının böyle işi gücü bırakarak hemen atletizmde olduğu gibi işte kolları sıvayarak paçaları sıvayarak koşarak namaza gitmek anlamında olmadığını. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Ezan duyduğunuz zaman diyor acele etmeyin. Vakarınızı bozmayın. Huşu içerisinde vakar içerisinde sakin bir şekilde namaza gidin diye buyuruyor. Dolayısıyla Efendimizin buyruğuyla ayet-i kerime birbiriyle bir çelişki teşkil etmiyor. Orada namaza özen gösterme. Yani alışverişi bırakıp vaktinde saatinde güzel abdestimizi alıp farza kavuşacak şekilde o namaza itina gösterme anlamını vermektedirler. Yine sevgili peygamberimiz uyuklayarak namaz kılınmasını da doğru bulmamakta. Namaza durulduktan sonra da sağa sola bakılmamasını, yani etrafla ilgilenmemesini istemekte. Her bir bakışın namazdan, şeytanın namazdan koparıp götürdüğü bir parça olduğuna vurgu yapmaktadır. Şimdi tabii insan bazen yorgun olabiliyor. Özellikle yatsı namazlarında ve diyeyim ki sabah namazlarında çok uykulu olabiliyor insan. Bunu tabii öncesinden bir hazırlık yapmak lazım. Yani eğer cemaatle namaza gideceksek orada uyuklamadan, uyumadan dikkatli bir şekilde namaz kılacak şekilde öncesinde bir o istirahatimizi, dinginliğimizi yapmamız lazım. Hele hele nafile namazlarda böyle çok uykulu halde Efendimiz Aleyhisselam namaz kılmayı da dua yapmayı da pek uygun görmüyor. İstirahat edin sonra ibadete devam edin buyuruyor sevgili peygamberimiz. Kişi diyor namaz kılar hatta dua eder diyor. Uykulu olduğu için, yorgun olduğu için bazen lehine dua edecek yerde aleyhine dua edebilir. Yani Allah'ım bana iyilik ver diyecek yerde, Allah'ım bana hayırlı ömür ver diyecek yerde tam tersini bir efendim ifade kullanabilir. Bu şekilde olunca ibadet etmeyelim, istirahat edelim, daha dingin bir gönül ve kafayla ibadet edelim diye Efendimiz tavsiyede bulunmaktadır. Sevgili peygamberimizin rükû ve secdelerin eksiksiz olarak yapılmasını istemesi, hatta aksine davranışları bir nevi hırsızlık olarak nitelendirmesi ve tuvalet ihtiyacı varken veya yemek hazırken namaza durulmamasını öğütlemesi de ibadet esnasında huşuya engel olabilecek durumlara önceden müdahale etmeye müteallik meselelerdir. Yani mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hammalın namazı kabul olmaz, sahih olmaz. Nedir? Neden kastediyor hammaldan? Kastettiği şey yük taşıyan insanlar değil. Yani çok affedersiniz tuvaleti sıkıştığı halde ya işte bir iyi kötü bir abdestim vardı. Bu abdesti şu namazı da hiç olmasa aradan çıkarayım düşüncesiyle bir taraftan sıkışık vaziyette bir taraftan namazı bitirmeye çalışma halini Efendimiz Aleyhisselam kastediyor. Çünkü insan o zaman dikkati namaza mı dikkat edeceğiz? Kıraatimize mi dikkat edeceğiz? Yoksa efendim bir an önce bitirip ihtiyacımıza koşmaya mı efendim bakacağız? Bu tür durumlarda çok sıhhatli bir ibadet yapılamaz. Onu ne yapacağız? Güzelce abdestimizi tazeleyip daha huzurlu bir şekilde namazımızı kılacağız. Yine bundan eksik yaptığımız her şey adeta bir namazdan hırsızlık yapma mahiyetinde taşıyor ve en kötü hırsızlığın da kişinin o şeytanın vesvesesiyle rükûsundan, secdesinden, namazından yapmış olduğu hırsızlık olduğunu beyan ediyor. Hatta bir sahabe geliyor, Efendimiz Aleyhisselam mescitte namazı kıldırmış ve o şekilde sohbet ederken diğer sahabeyle namaza kavuşamamış biri geliyor. Orada hızlı bir şekilde namazı kılıp Efendimizin yanına geliyor. Gelince Efendimiz buyuruyor ki, salli velem tusalli. Sen efendim namaz kılmadın, git bir daha namazını kıl. Adam dönüyor gidiyor. Tekrar efendim çok hızlı bir şekilde böyle kıyam, kıraat, rükû, secde adeta bir tavuğun yem toplaması kabilinden bir namaz kılıp geliyor. Efendimiz Aleyhisselam tekrar ona git diyor bir daha kıl çünkü sen namazını kılmadın. Bu kez diyor ki ya Resulallah o zaman bana tarif edin ona göre kılayım. Demek ki benim şu namazım uygun bir namaz olmuyor. Resul Efendimiz ona güzelce kıyamda nasıl duracak? Kıraati nasıl yapacak? Rükû ve secde ne kadar kalacak? Hangi tesbihatı yapacak? Bunları güzelce öğrettikten sonra o şekilde kılınca şimdi oldu diyor. Bundan sonra namazlarını bu şekilde kılmaya devam et diye ona doğrusunu öğretmiş oluyor sevgili peygamberimiz. Yine bu açıdan ibadete düşkünlüğüne bilinen Medineli sahabi Ebu Derda'dan namaz kılacak birinin önce ihtiyaçlarını giderip kalbini dünyevi kaygılardan boşaltması gerektiği rivayet edilirken Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın yemek ortaya konduktan sonra namaz vakti girmiş olsa bile cemaate katılmadığı, hatta yerken aynı anda imamın kıraat sesini duyduğu da kaynaklarımızda nakledilmektedir. Mesela bu rivayet Hazreti Abdullah yani İbni Ömer ile alakalı rivayet Buhari'de, Ebu Davud'da yer alıyor. Yani buradaki efendim şartlara göre de bir Müslüman hak etmesi uygun olur. Bazen diyeyim ki efendim misafirlerimiz oluyor, evde ikram ediliyor. Orada diyeyim sofra hazır oluyor, ezan da okumuş oluyor. Birisi illa gelin namazı kılalım diye ısrar edebiliyor. Cemaat şey yemeğe oturmuşken, yemek yemek isterken yani orada onları o şekilde zorlamaya gerek yok. Eğer vakit varsa, namazın vakti sıkışmayacaksa öncelikle yemek yenebilir. Peşinden daha huzurlu bir kalple namaz kılınabilir. İşte Abdullah İbni Ömer Efendimizin hareketi buna bir örnek teşkil ediyor. Cemaat namaz kılıyor, o iştirak etmiyor. Yemeğini yiyor. Hatta diyor imamın kıraat sesini de duyuyordu diyor. Sonra yemeği bittikten sonra o da kalkıp bir namazını kıldı veya bir cemaat yaparak ayrıca namazı kıldılar buyuruluyor. Bunların yanında namaz kılınacak fiziki ortamda namazın huşuğuna tesir eden çok önemli bir unsurdur. Peygamber Efendimizin bu hususta da gayet hassas davrandığını görüyoruz. Nitekim bir defasında Efendimiz namazda dikkatini dağıttığı gerekçesiyle hanımı Hazreti Ayşe'den duvara astığı resimli çarşafı kaldırmasını istemiştir. Bir keresinde de üzerinde resim bulunan bir kıyafetle namaz kıldıktan sonra bu kıyafetteki resimlerin kendisini namazından alıkoyduğunu söylemiş ve sade bir kıyafeti tercih etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle resimlerle, fotoğraflarla, otur efendim suretle alakalı uyarıları var. Mesela Fatıma validemiz bir gün ziyaretine gidiyor Efendimiz Aleyhisselam kızı Fatıma'ya. Fatıma validemiz de pencereye böyle biraz desenler olan, resimleri olan bir perde asmış vaziyette. Efendimiz Aleyhisselam'ın öfkesi böyle yüzünden ve şah damarlarından, boynun iki yanındaki efendim damarlarından ve alnın ortasından belli oluyor, zuhur ediyor. Babacığım diyor senin öfkene bir şey mi oldu diye şey yapınca bu nedir diyor. Yani böyle resimlere karşı, fotoğraflara karşı, ondan sonra suretlere karşı Resul Efendimizin Allah'ın dininin bir gereği olarak birçok bir tepkisi olduğunu, bunların doğru olmadığını, bunların insanın dikkatini dağıttığını buyuruyor. Bütün bunların sebebi de o dönemde henüz yani insanların efendim kalplerinde, zihinlerinde böyle farklı şirk unsurları, şirk efendim tesirleri bulunuyordu. İnsanlar işte kabirlere tapıyorlar, putlara tapıyorlar, bir kısım suretlere tapıyorlar. Hatta efendim hurmadan bile efendim put yaparak ona cebine taşıdıkları putlara bile tapıyorlar. Atalarına tapıyorlar. Salih insanların efendim kabirlerine tapmalar söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı sevgili peygamberimiz mesela kabir ziyaretlerini yasaklıyor. Uzun bir süre kabir ziyareti erkekler olsun, kadınlar olsun yasaklıyor. Efendimiz Medine döneminin ilerleyen yıllarında ben sizi kabir ziyaretini efendim yasaklamıştım. Şimdi artık o tehlike bir nebze ortadan kalkmış oldu. Kabir ziyaret yapabilirsiniz buyuruyor. Dolayısıyla oradaki böyle resimli tür şeylerin insanın namazda dikkatini dağıttığını da bize göstermiş oluyor. Olabildiği kadar namaz kıldığımız mekanın, ortamların, hatta camilerimizin, hatta efendim üzerine namaz kıldığımız halılarımızın ne kadar böyle insana bir ruhaniyet verecek ama dikkatini dağıtmayacak sadelikte olursa o kadar da isabetli olacaktır. Efendimizin bu hadislerinde bunu anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim Allah'a teslimiyete odaklanmış bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemekte, onların kurtuluşa erecek gerçek müminlerin olduğunu belirtmektedir. Ki Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sonra ayet 11 ayet devam ediyor. Birinci sırada o kurtuluşa erecek müminlerin birinci vasfı olarak, önceki vasfı olarak namazlarını öyle derin bir saygı, huşu, Allah saygısı, korkusu içine kıldıklarını belirtiyor. Efendimiz Aleyhisselam da namazı huşu içerisinde eda etme hakkında şöyle buyuruyor. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için güzel bir biçimde abdest alır, huşu içinde olur ve rükû ederse, namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Yani sadece bir abdesti bir namazı değil, yani her vakit namaz için aynı müjde geçerlidir. Hatta daha hadis-i şeriflerde bu biraz daha tafsilatlı veriyor. Yani bir sonraki kılınan vakit namazı bir önceki namazdan kendisine kadarki süre içerisinde işlenen günahlar kefaret olur. 5 vakit namaz böyledir diyor. Mesela öğle namazı sabah namazdan öğleye kadar. İkindi namazı öğle namazdan ikindiye kadar. Akşam namazı ikindiden akşama kadar. Yatsı namazı akşamın yatsıya kadar. Tekrar sabah namazı yatsıdan sabah namazına kadar. O iki namaz arasındaki işlenen, tabii orada bir küçük günah olma şeyi var. Yani hadisler biraz onu ifade ediyor. Küçük günahlara kefaret olur. Büyük günahlar geldiği zaman onların belki ayrı kefareti, hatta onun için ayrıca bir de istiğfar, tövbe gerekebilir. Ama buradaki namazın işte o mükeffir olması, yani o kefaret olabilmesi için Efendimiz Aleyhisselam o namazın dikkatli şekilde özellikle huşuyla kılınmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Her ne kadar namazla birlikte akla gelse de huşu sadece namazda ulaşılan bir hal değildir. Ramazan ayında özellikle sahur ve iftar saatleri, mukaddes topraklar ziyaretlerinin için özellikle tavaf ve vakfe anları, huşuğun en derinden hissedildiği zaman dilimleridir. Huşu, Müslümanın duasında, tesbihatında, tefekkür ve tezekküründe, tevbe istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında koruması gereken en değerli hallerden bir tanesidir. Huşuğun mekanı kalptir. Huşu kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır ve insanın konuşmasını, yemesini içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını etkiler. Ancak bazen huşuğu andıran duruşların sadece görüntüden ibaret olabileceği de unutulmamalıdır. Yani bir huşuyu yaşamak, hissetmek var. Huşuğun bir sevgi gibi, bir korku gibi, bir manevi, bir duygu olarak kalpte yerleşmesi var. Bir de kalpte bu olmadığı halde zahiren böyle sanki huşu sahibiymiş gibi, huşuluymuş gibi görünümü var. Yani işin riyakarlığını yapma söz konusu olabilir. Mesela zaman zaman insanlar mütevazı görünerek başkalarının gözünde değer kazanmayı, ibadet esnasında huşu içinde bir görüntü sergileyerek hayranlık uyandırmayı düşünebilirler. Böyle bir duygu taşıyabilirler. Bu durumu huşu'un nifak, nifak huşu şeklinde tasvir eden, niteleyen meşhur sahabi Ebu Derda, bu tür bir nifaktan Allah'a sığının demiş ve bu şekilde etrafındaki insanları uyarmışlardır. Onlar da peki bu huşu'un nifak, nifak huşu nedir diye sorunca da kalp huşu duymadığı halde zahiren fiziki durumumuzla huşu duyar gibi görünmektir şeklinde cevap vermiştir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh boynunu eğmiş bir adam gördüğünde, ey adam kaldır kafanı, huşu boyunda değil kalptedir diyerek onu sert bir şekilde uyarmıştır. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden Hasan-ı Basri ise kafasına sarığını geçirip cübbesine bürünen ve mütevazı bir tavırla başını hiç yukarı kaldırmayan birini görünce ondaki gizli kibri sezmiş ve bu tür bir davranışı kalbin huşu değil elbisenin huşu şeklinde vasıflandırmıştır. Dolayısıyla buradaki yani gerek sahabe gerek tabiinden aktarmış olduğumuz bu bilgiler yani işin riyakarlığına, gösterişine kaçmamak gerektiğini, bunun işin gerçeğini anlayıp yaşamanın gerektiğini bize göstermektedir. Gerçekten Allah karşısında ürpermediği halde halkın gözünde zahit görünmek için huşu örtüsüne bürünmek, özellikle ibadetler söz konusu olduğunda son derece tehlikelidir. Mesela namazı sadece insanların gördükleri zamanlarda güzel bir şekilde kılmak, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle gizli şirktir. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Nitekim namazlarını ciddiye almayarak yalnızca gösterişini kılanlar, Kur'an-ı Kerim tarafından da yazıklar olsun o namaz kılanlara, onlar efendim namazlarını gaflet içinde kılmaktadırlar, ihmal etmektedirler, onlar insanlara gösteriş yapmaktadırlar diye Kur'an-ı Kerim onları eleştiriyor, tenkit ediyor. Allah'a hakkıyla ibadet eden kul, hem insanların gözü önünde, hem de gözlerden uzak mekanlarda namazını huşu içinde kılan kişidir. Gösteriş için oruç tutmak ve bağışta bulunmak da aynı şekilde kınanmıştır. Bu sebeple sahabiler kalplerinin gösteriş arzusuna kapılması sonucu huşularını yitirmekten, nihayetinde amellerinin boşa gitmesinden son derece korkmuşlardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiyesine yetişen altın neslin insanları gerek ibadetlerinde gerekse günlük yaşantılarında Allah'a karşı mütevazı, saygılı ve edepli duruşlarını korumaya gayret göstermişlerdir. Onlar kulluk bilinci içerisinde Allah'a boyun eğerek yüceleceklerinin farkında olmuşlardır. Bu yüzden Abdullah bin Mesud, kim Allah için huşuğundan dolayı tevazu gösterirse Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse Allah da onu kıyamet gününde alçaltır buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere sadece namazımızda değil, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında olduğu şekilde her halimizde, namazlarımız, ibadetlerimiz başta olmak üzere her halimizde bu Yüce Rabbimizin azametini, büyüklüğünü, kudretini, sonsuz ilmini, rahmetini, bunları düşünerek, bunlar hakkında tefekkür ederek, bunları iyi idrak etmeye çalışarak her halimizde ona karşı derin bir saygı içerisinde bulunmayı bizlere lütfeylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.